Ayrım 9. Çıplak ve Özgür. Muzaffer Oruçoğlu. Sayfa 65. Çekiç ve Kriz. Açlıktan başka her şeyi yiyoruz. Adamın elinde nalbant çekicini andıran bir tarafı sivri ve çatallı bir çekiç vardı. Marta ile arasındaki 30 metre mesafeyi koruyarak yürüyordu. Adamın kanlanmış mavi gözleri, sokak yaşamanın dayattığı güçlüklerden dolayı piltiklenen gür kaşlarının altında fıldır fıldır dönüyordu. Saçlarını kırmızı bir iple bağlamış, at kuyruğu gibi sarkıtmıştı sırtına. Üzeri dövmeli, upuzun parmaklı, kıllı ve kocaman elleri vardı. Marta, uzun süre izlemenin verdiği korku ve telaşla soldaki sağlık merkezine daldı. Merkezin arka kapısından hızla çıktı. En kısa yol, her zaman kullandığı orman yoluydu. Şimdi oraya girmek tehlikeliydi. Başını çevirip arkaya bakıyordu ikide bir. Adımlarını hızlandırdı iyice. Araba yolunu izleyerek tepedeki bakkala vardı. Adamın bunca yolu kat ederek 30 metre mesafeyle kendisini ısrarla izlemiş olmasından dehşete kapıldı. Telefon kulübesinin önünden geçti. Polise telefon etmeye kalksam adamın pençesine düşebilirim diye düşünüyordu. Yokuş aşağı koşmaya başladı. Dönüp baktığında aynı mesafeyi koruyan adamın da koştuğunu gördü. Yanı başlarından geçen arabalar, babayla kızın peş peşe koştuğunu sanıyorlardı. Adam sağ elindeki çekicin sapını ceketinin koluna sokmuştu. Marta büyük köprünün altından koşarak nefes nefese geçti. Kavşaktan soldaki küçük beton köprüye saptı. Köprünün üstünde peş peşe koşarlarken,
"Benden kurtulamazsın!"
diye bağırdı adam.
"Ya dediğimi yapacaksın ya da öldüreceğim seni. Hiçbir güç kurtaramaz seni benim elimden. Gece gündüz peşindeyim."
Evlerin önünden koşarak geçti. Mahmud'un tepedeki evine yöneldi. Mahmud'un evde olmaması halinde adamın kendisini tepede sıkıştırıp öldüreceğinden korktu. Dizlerinin dermanı tükenmişti. Düştü düşecekti neredeyse. Tahta merdivenleri tırmanmaya koyuldu. Döndü, beton merdivenlere geçti. Birkaç basamak sonra düştü. Düşmesiyle
"Mahmut!"
diye bağırması bir oldu. Adam tahta merdivenlere yaklaşmıştı. Mutfakta patates soyuyordu Mahmut. Gitti pencereden aşağılara baktı. Marta'nın merdivenlerden koşarak çıktığını gördü. Dışarı çıktı hemen.
"Ne var Marta? Ne bu koşuşturma böyle?" "Birisi beni öldürmek istiyor Mahmut. Bak şurada."
Mahmut şaşırdı. Hızla uzaklaşan adama baktı. Ekmek bıçağını alarak aşağı indi. Adamı bulamadı.
"Bıçakla inmen doğru değil Mahmut. Polise haber verelim."
"Yaşamım boyunca polis tarafından izlenmiş bir adamım. Bir başkasını izlemesi için polis çağırmam. Alışkın değilim. Benzin solmuş. Hadi içeri girelim, anlat durumu." İçeri girdiler birlikte. Kendisini yorgun argın koltuğa attı Marta.
"Bu herif nerede takıldı senin peşine?"
"Tren istasyonunda."
"Aa, tren istasyonundan bu eve kadar seni mi izledi?"
"Evet," diyerek kağıt mendille yüzünün terlerini sildi.
"Adamı daha önce de istasyonda görüyordum. Yerde duvarın dibinde oturuyordu hep. Sürekli bakıyordu bana. Bazen gülüyordu. Güldüğünde herkes onu ağlıyor sanıyor ve teskin etmeye çalışıyordu."
"Bakireler neden yüceltilir, fahişeler neden aşağılanır?" diye kendi kendine söyleniyordu zaman zaman. "Sigara içmediğimi bildiği halde benden her seferinde sigara istiyor, çok güzel olduğumu, doğurmamam gerektiğini söylüyordu. Malenezyalıları andırıyordu.
Ben de her şeyin yaratıcısının bir kadın olduğuna inandıkları için ilgi duyarım Malezyalılara. Toprak gibi saf ve ön yargısız insanlar olarak hayal ederim onları. Marta'nın saflığına ve ön yargısına içinden gülümsedi Mahmut. Bağlandığı her şeyi leşe inerken değil de hep yükseklerde uçarken gören bir kadın diye düşündü. Saflığından ve yalnızlığından başka hiçbir şeyi tomurcuklanmıyor. Bugün trenden indiğimde yine onunla karşılaştım. Benden sigara istedi. Sonra bende sigara olmadığını söyledi. Bütün insanların Nilüfer bahçesindeki Nilüfer gibi birbirlerine benzediklerini, her Nilüfer'in ıssız olduğunu ama benim farklı ve ıssız olmadığımı söyledi. Sevindim, teşekkür ettim. Dereyi karşıdan karşıya bağlayan büyük beton köprünün altına davet etti beni. Ceketinin kolunda gizlediği çekici tam o anda fark ettim. Korktum, kabul etmedim teklifini. İznini isteyerek ayrıldım. Biraz yürüdüm. Yolu karşıdan karşıya geçerken baktım ki beni takip ediyor. Hızlandığımda hızlanıyor, yavaşladığımda yavaşlıyordu. İstasyondan buraya kadar tam yarım saat izledi beni. İzlerken hiçbir şey söylemedi mi arkandan? Buraya yakın köprünün üzerine geldiğimde benden kurtulamazsın. Ya dediğimi yapacaksın ya da seni öldürürüm dedi. Çok korktum. Ne istiyor senden? Bilemiyorum. Kendisiyle sevişmemi istiyor sanırım. Beni öldürebilir mi? Sol kulağının memesiyle oynayan Mahmut. Haddinden fazla güzelsin. Üstelik adamı da tanımıyorum. Bir şey diyemem. Bazı adamlar kadınları korkutmaktan özel bir zevk alıyorlar. Öldürme değil de sevişme şehvetiyle dop dolu birisine benziyor. Durdu. Bir baş hareketiyle saçlarını arkaya savurdu. Hayır, ölümü kabul edemem. Ölüm tehlikesi yaşamıma karıştı bugün. Yaşamımı tatlandırdı. Vazgeçilmez hale getirdi. Hoş bir şey. Kendimi daha çok fark ediyorum şimdi. İnsanın yaşamında bazen böyle şeylerin olması iyidir. Mahmut'un alnına, ellerine, iyimserliğine ve sükunetine baktı. Sessizliğini fırtınalı yılların örsünde biçimlendiren, sonra da onu büyük bir zevkle yaşayan ve düşüncesinin derinleşmesinde büyü gibi kullanan insanlar canlandı hayalinde. Bu adamdan kurtulmam için ne yapmam gerekiyor? Kurtulmaya çalışma, bırak izlesin seni. Elindeki çekişten korkuyorum. Yaklaşır kafama indirir. Saldırdığında gözlerine sıkmak için sprey al. En iyi savunma silahıdır. Saç biçimini, kıyafetini değiştir. Kara, kocaman bir gözlük tak. Merdivenlerden ayak tıpırtılarının geldiğini duyduklarında ayağa kalktılar. Pencereden aşağılara baktılar. Çavuşla Kerime'nin geldiğini görünce rahatladılar. Mahmut kapıyı açtı. Çavuşun sesi geliyordu aşağılardan. Geçmişi kandilli. Gönül evini öyle yüksekte kurmuş ki erişemiyoruz. Ne demiş atalarımız diye çıkıştı Mahmut. Gönül bir humadır, daima yüksekten uçar. Merdivenin başında tokalaştılar. Kerime'yi ilk kez görüyordu Mahmut. Gençlikten ihtiyarlığa sağlık saklamadığım için çabuk yoruluyorum abi. Dur hele çavuş, daha gençsin diyerek içeri buyur etti Mahmut. Marta ile tanıştırdı her ikisini de. Ben anlamıyorum nasıl yapıyorsun. Fıstık gibi semiz kadınların hepsi gelip seni buluyor. Bunu diyeceğini biliyordum. Doğrudur, beni en iyi tanıyan adam sensin. Ha demeden helva diyeceğimi bilirsin. Duvardaki tabloları ve heykelleri tek tek seyre koyuldu Kerime. Diğerleri karşılıklı koltuklara yerleştiler. Evde konuklarla Türkçe konuşulacağı için Marta'dan özür diledi Mahmut. Gülümsedi, televizyonu izlemek için yan odaya çekildi Marta. Ocağa bir çay suyu koydu Mahmut, gelip Kerime'nin karşısına oturdu.
Durumum kötü abi,
dedi çavuş yıkıntı bir sesle.
Herkes zengin olmaya çalışıyor. Haddinden fazla insan kaynaşıyor şehirde. Yüksek beton binalar tümünü eziyor.
Çavuşun bakışları işsizliğin ve arayışın uğursuz etkisiyle kaymış, martavallaşmış gibiydi. Suratı aykırı ve gereksiz düşüncelerin çarpışa çarpışa harabeye çevirdiği hassas bir alanı andırıyordu.
Ne yazık ki dünyamızda alçakça bir zenginleşme çabasının sayesinde ilerliyor. Kadınların kalçaları haddinden fazla büyüyor.
Bembeyaz dişlerini göstererek gülümsedi Kerim'e. Bıktım bu adamın mantıksız konuşmalarından dercesine baktı Mahmud'a.
Sokağa çıkmaktan utanıyorum, diye sürdürdü çavuş. Hiç kimse kendi yönünde ilerlemiyor. Çalışmaktan bacakların arasındaki mesafeler daralmış. Ben bu cehaletimle sokaktaki büyük cehaletten korkuyorum.
Çarşaflı kadını dövüyor, camiye bomba atıyorlar bu ülkede. Aman boş ver çavuş, hep bunları konuşuyoruz, dedi Mahmud.
Bu toplumda ben söz hakkımı yeterince kullanmadım abi. Fikrin olduğu yerden kaçıyor, olmadığı yerde toplanıyorlar. Çok yiyor, çok atıyorlar. Mide büyüyor, beyin küçülüyor. Duvarların, yolların ve arabaların arasında sıkıştıkça yiyoruz. Sıkıntıdan yiyoruz.
Biz yedikçe dünyanın bir yerlerinde açlık çoğalıyor, diye söze girmek zorunda kaldı Mahmud. Açlıktan başka her şeyi yiyoruz.
Her şeyi kendi haline bırakın, dedi Kerime.
Mahmud sustu. Eve girdiğinden beri kadının ağzından çıkan ilk sözdü bu. Düşüncesi, iş dünyası, gücü, güçsüzlüğü neydi bu kadının?
Çelişkilere müdahale etmeyin, diye sürdürdü. Çelişen yönlerden birisini desteklemeden önce, her iki yönünde doğasını, karakterini, potansiyelini kavramamız gerekiyor. Düşünce dünyasını zenginleştirmekten, düşünceyi düşünceyle yok etmekten yanayım. Herkesin bilgili olduğu bilgin bir toplum çağına daha çok var. İnsanları küçümsemek doğru değil. Büyük işler küçük çabaların birleşmesinden doğuyor.
Sen eleştiriye karşısın. Toplumu eleştirmekten korkuyorsun, diye çıkıştı çavuş.
Hayır, yanılıyorsun. Eleştiriye karşı değilim. Toplumu en çok eleştirilmesi gerekenler eleştiriyorlar. Burayı bilmem ama Türkiye aydınları varlık şartlarını eleştiri üzerine kurmuşlar.
Aydının görevi eleştirmektir.
Eleştirildiğinde kıyameti koparmayan bir tek aydın yoktur, diye sürdürdü Kerime.
Türkiye'nin en büyük krizi aydın krizidir. Felsefeyi bilmiyorlar. Çok derin ve genel ve edebi kültüre sahip değiller. Can alıcı, derin kültür polemiklerinden gelmemişler, okumuyorlar. Okuyanlar da çağların kilometre taşları durumunda olan kitapları okumuyorlar. Felsefeciler batıdan aktarıyorlar, nakliyeciler. Edebiyat eleştirmenleri kitap tanıtım yazıları yazıyorlar. Sadece aydınlar değil, gazetelerin köşe yazarlarına bakın. O yazıların ömrü kelebeklerinki kadar bile değildir. Halkı eleştirmek Türkiye'de moda oldu. Bu işin başını solcu aydınlar çekiyor.
Bu kadın acaba beni mi eleştiriyor, diye düşündü Mahmud. Uyanık, bilgili, dili iyi kullanan ve seksi birisi. Çavuş bununla yattı mı acaba?
Halk eleştirilmez mi?
Eleştirilir ama bu kadar değil. Herkes halkı eleştiriyor ama kimse de lütfedip halkın eleştirilerini dinlemiyor. Halk eleştiriliyor. Halkın itirazı ciddidir. Geçenlerde çavuş tanıdığı yaşlı bir kadınla konuşuyordu otobüste. Kadın kocasıyla kavgalarını anlatıyordu, objektif ve inandırıcı bir yaklaşımla. Kocası için biraz kaba olacak ama o benim kıçımdaki 40 yıllık basurdur, Ne onunla birlikte yaşayabildim, ne de onu kesip atabildim, dedi.
Bu kadın bana hakaret mi ediyor abi, dercesine Mahmud'a baktı çavuş. Halk budur işte, diye çıkıştı Kerime'nin inadına. Kışındaki basurla yaşar asırlarca. Ama onu kesmeyi akıl etmez. En fazla basurunu küçültmek için kıçını sıcak suya daldırır. Kendi kendine söylenir, dua eder, terler, rahatlar. Kurtulduğunu sanır.
Halk kıçının büyüyen basur memesini kendirle sıkar. Kopacak hale getirir. Sonra da kesip atar. 1789'da Fransız halkının yaptığı gibi. O kadar küçümseme halkı.
Halkın basuruna takılıp kaldık. Sohbeti değiştirelim, diyerek ayağa kalktı Mahmud. Elmaların çürük yerlerini kesip attı, kalan sağlam yerlerini bir tabağa doğradı. Bekleye bekleye gevşemiş birkaç havuç kesti. Sabah kahvaltısından arda kalan çayı ocağa koydu. Çevresinde bilen bilmeyen, soran susan, yargılayan yargılanan, gülen ağlayan, sıkılan, ferahlayan bir yığın gereksiz insanın olduğunu düşündü. Ağzını açan her insan, yaşamın bir yanını eleştiriyor, toplumu yargılıyor, düzene sokuyor veya kargaşa içinde bırakarak evden çıkıp gidiyordu. Çay demleyen, elma kesen, kavrulmamış eski fıstıkları dolaptan çıkarıp masanın üstüne koyan, bardakları yıkayan bir tek insan yoktu. Mahmud, bu insanların dünyayı düzeltmekten, bu küçük işleri yapmaya zamanlarının kalmadığını fark edince gülümsedi. Birkaç dilim soyulmuş elmayı ve 5-10 fıstığı bir tabağa koyup Marta'ya götürdü. Diğer tabağı da Kerime ile çavuşun önünde indirdi. Dünya haddinden fazla ısındı dünkü düşümde. Birkaç bilim adamının önderliğindeki bir süper teknoloji merkezi, dünyayı yörüngesinden çıkardı, güneşten bir hayli uzaklaştırarak Jüpiter'e yakın bir yerde yeni bir yörüngeye oturttu. Sabah uyandığımda soğuktan titriyordum. Yorganım yerlerdeydi. Durumuma uygun düşler görüyorum bugünlerde.
Durup dururken bunları niye söyledin dercesine bakındı Kerime. Delilere özgü mimiklerle güldü çavuş. Mahmud'un gerekli bir şey söylediğini ama kendisinin anlamadığını düşündü.
İnsan anlama yeteneği olan bir hayvandır. Gel gelelim ki anlamakta güçlük çekiyor.
İnsan doğru anlasa ve hiç konuşmasa, anladığına uygun hareket etse hayat kolaylaşır, dedi Kerime. Dünya insanlarının ezici çoğunluğu anlamadan konuşuyor.
Çavuş, Kerime'nin kendisine laf dokundurduğundan kuşkulanıyor, bu kadar destek olduğu ve cinsel ilişkide bulunmadığı halde kadının hasmane davranışları içinde olmasına içerliyordu.
Bu dünyada en az anlaşılan insan benim, dedi çavuş.
Önemli değil, kendimi başkalarına kavratma çabası içinde değilim. Genellikle kendimi konuşurum. Kendime hayran olduğumu sanmayın. Kimse kimseye benzemesin istemem. Benim mesleğim insanın gözlerine bakmaktır. İsterim ki bir insan gözlerime baksın, bakarken gözlerimden içime girsin. Kendisini mecbur hissetsin bana.
Ne demek istediğini anlayamıyorum çavuş, diye çıkıştı Kerime.
Aklımdaki fazlalıkları çıkarıyorum dışarı. Anlamayabilirsin. Rahatsız ediyorsam susarım. Susmanın bir zararını görmedim. Halk değilim ben.
Yanlış anlama, dedi Kerime. Rahatsız ediyorsun anlamında söylemedim. Rica ediyorum, bakışlarınla, kinayelerinle baskı altına alma beni. Kadının bütün fıstıkları ve elmaları yediğini fark eden Mahmud, bir mendil çıkarıp alnının yağını sildi. Gelmiş geçmiş tartışmalara girmiş tüm konukların ceddine küfretti içinden. Gelenlerin planlanmış zamanı fıstık gibi yediklerini düşündü. Planlanmış, niyetli, kasıtlı, kinayeli sözler söylememeliyiz. İçimizden geçeni, ağzımıza geleni söylemeliyiz. Korkusuz, önyargısız, tabusuz bir kafayla katılmalıyız sohbete. Bu mümkün değil diye itiraz etti Kerime. Kafamızda yarattığımız ideal insanlardan oluşan bir sohbet kuramayız. Kursak bile çekilmez. Kuru, cansız bir sohbet olur o. Herkes kendi gerçeğiyle katılmalıdır sohbete.
Ben sohbet beteğini balla dolduran bir arı değilim, dedi çavuş. Her kitap bir çiçek, her kütüphanede bir çiçek bahçesidir. Çiçekten çiçeğe yayılan çalışkan arılarla olur güzel sohbet. Ben problemim. Kimsenin çözmeye yanaşmadığı bir problem.
Problem olmayan insan yoktur çavuş, dedi Mahmut. Kitapların üstündeki dosyayı aldı.
Gülcan Samanlı'yı tanıyor musun?
Bakışlarını dosyaya çevirdi çavuş. Gözlerini kıstı. Merakçıl bir tonla,
tanıyorum, dedi. Antepli Ayyaş Muharrem'in kızıdır.
Nasıl bir kızdır?
Gezen, tozan, değişik erkeklerde sağda solda görünen, döküntü, geveze, deli bir kızdır. Ben o kızın kıçındaki kot pantolonu 5 yıldır değiştirdiğine inanmıyorum. Gösteriş budalasıdır, avaredir.
Ben bu kızla Brunswick Kütüphanesi'nde tanıştım, dedi Mahmut. Anılarını yazdığını söyledi. Okuyup düzeltmemi rica etti. Gönder dedim, gönderdi. 10 gündür fırsat bulup okuyamadım. Eciş bücüş yazılarıyla 150 sayfa döktürmüş.
Roman mı yazmış?
Hayır, anılarını yazmış. Adı da Bir Kadersizin Acı Hayatı. Çavuş acı acı gülümseyerek iki yana salladı kafasını. Sonra da bir şaplak attı alnına.
Gülcan da kitap yazdıysa, yazarlık dünya çapında iflas etti demektir. Şahsen ben yazar olsam bu korkunç durum karşısında ilkin bütün kitaplarımı yakarım. Sonra müsait bir uçurum bulur, atarım kendimi aşağı. Eğer kendime saygım varsa tabii.
Kadınları bu kadar küçümsemen doğru değil çavuş, diye çıkıştı Kerime. Genç bir kızın oturup anılarını yazmasından daha güzel ne olabilir ki?
Gülcan'ı sen tanımıyorsun. Tanısan böyle konuşmazsın, diye inatlaştı çavuş. Hayat Gülcan'ı dışlamış. Ciddi kişilik problemleri olan uyuşturucu müptelası, kendini satan, sırnaşık, yani anlatılması zor ve gereksiz bir kız o. Kızları yoldan çıkaran birisidir.
Sıkıntıyla arkaya yaslandı Mahmut. Bel ağrılarının artmakta olduğunu hissetti. Dosyayı bir an önce okuyup Gülcan'a postalamayı düşündü. Kalkıp Marta'nın yanına gitti. 9. ayrımın sonu. Sayfa 74.